Ayrım 11.
Doğrusu şu, tamamını nereden bilecek? Bundan birçok Kur'an ayeti gitmiştir, kaybolmuştur. İbn Ömer bu sözüyle Kur'an'ın çoğunun kaybolduğunu değil, mevcut mushaftan birçok ayetin gittiğini yani neshedildiğini anlatmaktadır. Dursun'un çevirisiyle İbn Ömer'in sözü arasında büyük fark var. Çünkü Kur'an'ın çoğu ifadesi başka, Kur'an'dan birçok ayet ifadesi başkadır. Birinde Kur'an'ın çoğunun kaybolduğu ifade edilirken, ikincisinde Kur'an'dan bazı ayetlerin çıktığı anlatılmış olur. İşte İbn Ömer'in sözü ikinci türdendir. Babasının derlettiği ve ondan sonra daha titiz bir çalışmayla yeniden gözden geçirilen, derlenen, eksiklikleri tamamlanan mushaf için İbn Ömer'in böyle söylemiş olduğu çok kuşkuludur. Onun böyle söylemiş olduğunu varsayalım. Bu sözden kastı Kur'an'ın çoğunun kaybolduğunu anlatmak değil, bazı ayetlerinin kaybolduğunu belirtmektir. Bu konunun sonunda belirteceğimiz üzere Hazreti Peygamber'in zamanında bazı Kur'an ayetleri neshedilmiş, bundan dolayı yazılıp tespit edilmemiş ve ortadan kalkmıştır. Ama bunlar Kur'an'ın bütünlüğüne zarar verecek ölçüde çok değildir. Zaten kaybolmuş olan ayetlerin yerine onların benzeri veya onlardan daha iyileri vahyedilmiş, arada bir boşluk bırakılmamıştır. Şimdi konuyu iyi kavrayabilmek için Kur'an'ın nasıl vahyedildiğini ve nasıl yazılıp derlendiğini gözden geçirelim. Kur'an-ı Kerim'in vahyi. Vahiy fısıldamak, gizli konuşmak anlamlarına gelir. Peygamberlere vahiy Allah'ın gönderdiği melek Cebrail aleyhisselamın Allah'ın emirlerini peygambere okumasıdır. Peygamber insanlarla Allah arasında bir elçidir. Allah insanlar arasından seçtiği bir kimseye meleğini gönderip emirlerini bildirir. Meleğin gelişini peygamberlerden başkası görmez, konuşmasını da ondan başkası duymaz. Vahiy esnasında peygamber beşeri duygularından geçer, kendinden habersiz hale gelir. Melekle temas eder. Meleğin sözlerini dinler. Meleğin sözleri onun hafızasına unutulmayacak biçimde nakşedilir. Bazen de melek insan şekline bürünerek peygambere gelir. Allah'ın emirlerini okur. Melekle temas insan bünyesinde büyük sarsıntılar meydana getirir. Peygamberimiz vahiy esnasında kendinden geçer, yüzü sararır, soğuk kış günlerinde bile yüzünde ter taneleri belirirdi. Etrafında bulunanlar ona vahiy geldiğini derhal anlarlardı. Hatta peygamberin yanında bulunanlar dahi vahyin ağırlığını hisseder, o esnada ellerini dahi kaldıracak güçleri kalmazdı. Orada arı uğultusuna benzer bir ses duyulurdu. Bir kere peygamberimiz deve üzerine binmişken kendisine vahiy gelmiş, üzerine bindiği deve vahyin ağırlığına dayanamayarak arka ayaklar üzerine çöküvermişti. Vahyin yazılması ve ezberlenmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelen vahyi etrafında bulunan vahiy katiplerine yazdırırdı. Her ayetin hangi sureye yazılacağını işaret buyururdu. Derilere, kemik ve taş parçaları, hurma kabukları üzerine yazılan vahiyler en muhtena yerlerde saklandığı gibi sahabiler tarafından da ezberlenirdi. Kur'an-ı Kerim, Cebrail'in işaretine dayanarak peygamberimizin koyduğu tertip üzerine ezberlenir, namazlarda okunurdu. Peygamberin arkadaşları için en değerli ve zevkli zamanlar Kur'an okumakla geçen zamanlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de gelen vahyi hemen ezberlemiş olurdu. Âlâ suresinin 6. ayetinde Yüce Allah Hazreti Muhammed'i sana okutacağız ve sen Allah'ın diledikleri dışında hiç unutmayacaksın buyurmuştur. Her Ramazan ayında da Hazreti Peygamber sene içerisinde inmiş olan Kur'an'ı Cebrail'e okur onunla karşılaştırırdı. Nihayet en son inen ayetle Kur'an son tertibini almıştı. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bu sahifeler bir cilt halinde bir araya getirtilip bağlanmamıştı. Çünkü Kur'an'ın inişi devam ediyordu. Kur'an-ı Kerim'in derlenmesi. A. Birinci derleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde vahiy devam ettiği için Kur'an-ı Kerim toplanıp bir kitap haline getirilmemişti. İnen ayetleri bazı sahabiler ezberliyorlar, kürek kemiklerine, hurma kabuklarına, ince beyaz taşlara o zamanın yazı malzemesine yazıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir zamanında vuku bulan Yemame Savaşı'nda 700 sahabi şehit düşünce, Kur'an-ı Kerim'in akıbetinde endişe duymaya başlayan Ömer İbn el-Hattab, Halife Ebu Bekir'i Kur'an'ı yazdırmaya ikna etti. Bu işle görevlendirdikleri Zeyd İbn Sabit, yorucu bir çalışmadan sonra Kur'an'ı surelerinin tertibini göz önünde bulundurmadan derledi. Zeyd bu konuda şöyle diyor: Yemame Savaşı üzerine Ebu Bekir beni yanına çağırdı. Hattab oğlu Ömer de yanında bulunuyordu. Dedi ki: Ömer bana geldi. Yemame gününde Kur'an okuyanlar ağız zayiat verdiler. Kur'an okuyanların savaş alanlarında şehit düşmesiyle Kur'an'ın çoğunun zayi olacağından korkuyorum. Kur'an'ı toplamayı emretmeni istiyorum, dedi. Ben de Ömer'e, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığını biz nasıl yapalım, dedim. Ömer, vallahi bu hayırlı bir iştir, dedi. Ömer bana söyleye söyleye nihayet Allah aklımı bu işe yatırdı. Ben de Ömer'in görüşünün doğruluğuna kanaat getirdim. Sen akıllı bir gençsin. Hakkında kötü bir zannımız yoktur. Sen Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katibiydin. Kur'an'ı araştır ve bir araya topla. Vallahi bana herhangi bir dağı yerinden kaldırıp başka bir yere nakletmeyi önerselerdi, Kur'an'ı toplamayı emretmeleri kadar bana ağır gelmezdi. Dedim ki, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı şeyi siz nasıl yaparsınız? Ebu Bekir, vallahi bu hayırlı bir iştir, dedi. Ve söyleye söyleye nihayet Allah Ebu Bekir ve Ömer'in akıllarını yatırdığı şeye benim de aklımı yatırdı. Kur'an'ı araştırmaya, hurma dağlarından, yassı taşlardan ve insanların hafızalarından derlemeye başladım. Tevbe suresinin sonu olan, andolsun size kendi içinizden öyle bir elçi geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere şefkatli, merhametlidir. Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandım. O büyük arşın sahibidir. Ayetini yalnız Ebu Huzeyne el-Ensari'nin yanında buldum. Dipnot: Buhari, Fedail Kur'an 3-4. Baplar, İbn Hanbel Musnet 1-13, İbn Ebi Davud Kitab-ı Mesahif sayfa 6-7. Kurtubi'nin de işaret ettiği gibi demek ki birinci derlemede Berae suresinin sonunda iki ayet sadece Ebu Huzeyme'nin, İkinci derlemede Ahzab suresinin 23. ayeti sadece Huzeyme İbn Sabit'in yanında bulunmuştur. Zeyd'in derlediği bu mushaf, Ebu Bekir'in yanında kalmış, onun vefatıyla Ömer'e intikal etmiş, onun vefatından sonra da kızı Hafsa'nın eline geçmiştir. B. İkinci derleme. Hazreti Osman'ın halifeliği sırasında İslam devletinin sınırları genişlemiş ve çeşitli dilleri konuşan insanlar Müslüman olmuşlardı. Ana dilleri yabancı olan bu Müslümanların Kur'an'ı bir Arap gibi okumaları elbette çok güçtü. Bunlar içinde de Kur'an'ı ezberleyenler çoktu ama bunların telaffuzuyla bir Arap'ın telaffuzu arasında farkların bulunması tabiiydi. Ayrıca Arabistan'ın birbirinden uzak bölgelerinde yaşayan Arap kabilelerinin lehçe ve şiveleri arasında da bugün olduğu gibi büyük farklar vardı. İşte gerek çeşitli Arap kabilelerinin, gerek yeni Müslüman olmuş yabancıların okumaları arasında beliren farklar, Müslüman içinde birbirlerini küfürle suçlamaya kadar varan derin ayrılıklara yol açtı. Özellikle Ermeniye, Ermenistan Savaşı'nda baş gösteren bu ayrılıklardan endişe eden kumandan Huzeyfe, dönüşte henüz evine gitmeden Halife Osman'ın huzuruna girdi. "Bu ümmet helak olmadan önce yetişti, onu kurtar," dedi. Irak'tan, Şam'dan, Hicaz'dan insanların toplandığı o savaşta askerlerin birbirlerini tekfir etmelerine neden olan kıraat ayrılıkları gördüğünü anlattı. Ben Yahudi ve Hristiyanların ihtilafa düştükleri gibi bu ümmetin de kitaplarında ihtilafa düşeceklerinden tasalanıyorum, dedi. Konuyu arkadaşlarıyla görüşen Hazreti Osman, benim kanaatime göre insanlar bir kıraatte birleşmeleri gerekir. Zira siz bugün ihtilafa düşerseniz, sizden sonrakiler daha çok ihtilafa düşerler. Ve Hafsa'dan tekrar iade etmek üzere ilk Mustafa aldı, Kur'an'ı yeniden yazmakla görevlendirdiği Zeyd İbn Sabit, Abdullah İbn Ezzubeyr, Said İbn el-As ve Abdurrahman İbn el-Haris İbn Hişam'dan oluşan komisyona gönderdi. Komisyonun Kureyşli olan 3 üyesini, siz ve Zeyd İbn Sabit Kur'an'dan bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Kureyş diliyle, lehçesiyle yazınız. Çünkü Kur'an onların diliyle inmiştir, dedi. Dipnot Buhari Menakıb 4, H15, Beyheki, Es-Sünen 2 Taksim 4. Buhari'nin bir rivayetinde ise komisyon üyelerinin hepsi ensarlıdır. Ubey İbn Ka'b, Muaz İbn Cebel, Zeyd İbn Sabit ve Zeyd'in babası Sabit. Dipnot Buhari Fedailül Kur'an B7H24. Komisyon üyeleri Kur'an'ı yazarken herhangi bir kelimenin yazımında ihtilafa düştüklerinde Hazreti Osman'a başvururlar. Onun direktiflerine göre yazarlardı. Mesela tavte kelimesinin uzun ta ile mi yoksa tenis tası ile mi yazılacağında fikir ayrılığına düşmüşler. Zeyd bunun tuvte şeklinde, üç Kureyşli ise sebuvte şeklinde yazılacağını söylemiş. Sonunda Osman'a başvurmuşlar. Osman, onu Kureyş'in diliyle yazınız çünkü Kur'an onların diliyle indi demiştir. Dipnot El Fethur Rabbani 18 Taksim 34. Yazım işi bittikten sonra Osman Hafsa'dan aldığı ana mushafı kendisine iade etti. Çoğunluğun rivayetine göre 4, diğer bir rivayete göre de 7 nüsha yazılan mushaflardan biri Irak'a, biri Şam'a, biri Mısır'a gönderildi. 4 nüsha yazılmış olması Kurtubi'nin görüşüdür. El Fethur Rabbani yazarına göre mushaflar Mekke'ye, Basra'ya, Küfe'ye, Şam'a, Yemen'e gönderilmiş, biri de Medine'de bırakılmıştır. Dipnot El Fethur Rabbani 18 Taksim 34. Bundan sonra Osman okuma farklarını ortadan kaldırıp Müslümanları bir tek kıraatte birleştirmek amacıyla başka bütün mushafların ve Kur'an parçalarının yakılmasını emretmiştir. Dipnot Beyheki Es-Sünen Kitab-ı Salat 2 Taksim 42. Kuşkusuz Hazreti Osman'ın yazdırdığı resmi mushaf dışında mushafların yakılmasını emretmesi, kıraat ihtilaflarını ortadan kaldırmak, Müslümanları tek kıraatte birleştirmek, birliği sağlamak içindi. Nitekim Hazreti Ali'nin, ey insanlar, Osman hakkında aşırı sözler söylemekten, ona mushaflar yakıcısı demekten sakının. Vallahi o mushafları biz Muhammed'in ashabı önünde yaktı. Osman zamanında yönetici ben olsaydım, onun mushaflar hakkında yaptığını ben de yapardım dediği rivayet edilir. Dipnot Kurtubi 1 Taksim 54, El Fethur Rabbani 18 Taksim 34. Gerçi Hazreti Osman'ın özel mushafları yaktırdığı rivayet edilmektedir ama onun bu emrine uymayıp kendi özel mushaflarını saklayanların bulunduğu da tarihen sabittir. Çünkü Hazreti Ali, Abdullah İbn Mes'ud, Ubey İbn Ka'b'ın özel mushaflarından söz edilmektedir. Dipnot Kurtubi 1 Taksim 53. Ebu Bekir İbn Davud özel sahabi mushaflarındaki farkları Kitab-ül Mesahif'inde toplamıştır. Buhari'nin rivayetine göre Hazreti Ayşe, mushafını görmek üzere gelen bir Iraklıya özel mushafını göstermiştir. Dipnot Buhari Fedalül Kur'an B5H14. Hazreti Hafsa'ya iade edilmiş olan ana mushaf da ölünceye dek onun yanında kalmış, Medine valisi olan Mervan İbn el-Hakem yakmak üzere 10 nüsha istemişse de Hafsa vermemiş, fakat bu müminlerin anasının vefatı üzerine Mervan o mushafı alıp yakmıştır. Dipnot El Fethur Rabbani 18 Taksim 34. Resmi mushaf dışındaki mushaflar neden yakıldı? Özel mushafların yakılmasının temel nedeni Kur'an üzerinde bir düşünce ayrılığının doğmasını önlemekti. Peygamberin arkadaşları içerisinde yazı bilenler ondan dinledikleri vahiyleri yazıyor, kendi evlerinde saklıyorlardı. Herkesin yazı bilgisi aynı olmadığı gibi yazı malzemesi de aynı değildi. Bu bakımdan ne kadar özenle yazılmış olsa da yazı stilinin, bilgisinin ve malzemesinin farklılığından ve kişilerin zeka derecesinin, hafızasının aynı düzeyde olmamasından ötürü kişi nüshalarında bazı farkların olması doğaldı. Ayrıca henüz gelişmemiş, noktasız ve hareketsiz olan o zamanki Arap yazısıyla tutulan notların aynen peygamberden duyulduğu biçimde okunması da çok zordu. İşte bundan ötürüdür ki okuma farkları baş göstermişti. Kişilerin kendi kendilerine tuttukları notları evlerinde veya herhangi bir yerde okurken yanılabilmeleri mümkündü. İşte bu yanılmalardan ötürü bazı kelimelerin okunuşunda farklar doğmuştu. Kimi bir kelimeyi hitap kipiyle okurken kimi de onu üçüncü şahıs kipiyle okumuştu. Bu farkları ancak uzmanlardan oluşan bir komisyon ortadan kaldırabilirdi. İşte bu iş ilk olarak Ebu Bekir zamanında yapıldı. Titiz bir çalışmayla Kur'an'ın sureleri değerlendiği bir araya getirildi. Fakat sure denilen bu bölümler esaslı bir sıraya konmamış, derlenen parçalar rastgele bir araya getirilip bir cilt mushaf halinde bağlanmıştı. Bu mushaf özel nüshalardan farklıydı çünkü özel nüshaların kiminde sureler iniş sırasına göre dizilmiş, kiminde böyle bir metot izlenmemişti. Ayrıca rivayetlerden anlaşıldığına göre ashab arasında bulunup bu mushafa girmeyen bazı ayetler de vardı. İşte peygamber Kur'an'ın tam doğru bir nüshasını derlemek ve sureleri uzunluk ve konu uyumuna göre sıraya koymak üzere Hazreti Osman zamanında yine Ebu Bekir devrinde kurulmuş olan komisyonun başkanı Zeyd İbn Sabit başkanlığında kurulan uzman komisyon titiz bir çalışmayla Kur'an'ı yeniden derledi, sureleri de sıraya koydu. Böylece peygambere vahyedilmiş olan bütün Kur'an ayetlerini ve surelerini içeren mushaf yazılmış oldu. Bu mushaf çoğaltıldı. Bir başkent Medine'de bırakıldı, ötekiler eyalet merkezlerine gönderildi. Son derleme ve sıraya koymayla Kur'an'ın tam ve doğru nüshası elde edilmişti ama bu resmi Kur'an'dan az da olsa farklı bir takım özel Kur'an nüshaları durdukça Kur'an üzerindeki ihtilaflar sürüp gider ve hatta büyürdü. İşte böyle bir ihtilafı önlemek için özel mushaflar yakıldı. İkinci derlemede meydana gelen Kur'an nüshasının birincisinin tıpatıp aynı olduğu söylenemez. Çünkü o zaman derlenmiş değilse de yine de bazı ayetler bulunamamıştı. Ayrıca o mushafın sureleri de bir sıraya konmamıştı. İşte Osman zamanında kurulmuş olan bir rivayette 4, başka rivayette 12 kişilik komisyon daha titiz ve daha rahat bir çalışmayla Kur'an'ın tüm ayetlerini derleme imkanını buldular. Çünkü zamanla yazı biraz geliştiği gibi okur yazanlar da artmaya başlamış, ayrıca yazımda maharet de kazanılmıştı. Komisyon bu işi ilk kez yapmıyordu. Birinci derlemede bir deneyim kazanmıştı. Bu deneyim ve mahareti de kazanmış, aynı zamanda yaşı da ilerleyerek olgunluk çağına ulaşmış olan Zeyd ve başkanlığını ettiği komisyon üyeleri daha titiz bir çalışmayla Kur'an ayetlerini araştırdılar. Kişilerin yazdıklarını kontrol ettiler ve Kur'an olduğunu kanıtlayabildikleri bütün ayetleri saptadılar, surelerdeki yerlerine yerleştirdiler, sureleri sıraya koydular. Böylece sureleri birbirine son derece bağlı, ayetleri birbirleriyle kenetli mükemmel mushaf meydana gelmiş oldu. Bunun yanında sadece bir kişinin çabasıyla yazılmış, metotsuz olarak toplanmış özel mushaflar yakıldığı gibi bir süre sonra Ebu Bekir nüshası da yakılmıştır. Gerçi o mushaf da resmiydi ama bunun gibi sıraya konmamıştı ve bunun gibi mükemmel değildi. Yazısı da buna göre ilkeldi. Bundan dolayı onun da yakılması gerekirdi. Böylece tek resmi mushaf kaldı. Ondan sonra yazılan Kur'anlar hep o ikinci komisyonun yazdığı nüshalardan kopya edilmiştir. Bundan dolayıdır ki bugün dünyanın her yanında basılan Kur'anlar hep birbirinin aynıdır. Osman mushafının aslının var olmadığı savına gelince, bu ihtilaflı bir konudur. Ben bizzat Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e Hazreti Osman'ın mushafı olarak müzede saklanan noktasız ve hareketsiz bir mushaf gördüm. Ayrıca Topkapı Müzesi'nde de Osman mushafı olduğu söylenen bir mushaf mevcuttur. Bunların gerçekten Osman mushafı olduğu ispat edilmese de tersi de ispat edilemez. Osman mushafının bugüne kadar gelmemiş olduğu varsayılsa bile bu Kur'an'ın orijinalitesine asla kuşku getirmez. Mümkündür ki kendilerinden kopya edile edile o nüshalar yıpranmış, eskimiş, yırtılıp dağılmış, onlardan yepyeni ve çok daha güzel yazılarla çok çekici mushaflar yazıldığı için onların saklanmasına gerek görünmemiştir. Bugünkü mushafların Osman mushafının aynı olduğunda kuşku yoktur. Farklı olsaydı hiç kuşkusuz birbirinden farklı mushaflar ortaya çıkardı. Çünkü o mushaflar tek değildi. Çeşitli yerlere gönderilmiş birkaç nüshaydı. Bunların hepsinden de kopyalar alınmıştır. Böylece günümüze kadar yazılan mushaflar hep birbirinin aynı olmuştur. İbnun Nedim gibi kitapla uğraşan bilim adamları bu nüshalardan bazılarını görmüşlerdir. İbn Nedim o mushafların ötekilerden farklı olduğunu söylemiyor. Hazreti Osman zamanında yapılmış olan derleme peygamberin yazdırdığı Kur'an'dan farklı olsaydı Osman'dan sonra halife olan Hazreti Ali kendi özel mushaflarını resmileştirir, Osman mushaflarını yürürlükten kaldırırdı. Oysa öyle yapmamış, kendi mushaflarını muhafaza etmekle beraber resmileştirmemiş, Osman mushafını resmi mushaf kabul etmiştir. Bu durumda mevcut mushafın asıl Kur'an'a uygunluğunu gösterir. Hazreti Ali Mustafa'nı görmüş olanlar onun surelerinin iniş sırasına göre düzenlenmiş olmakla beraber içerikte Osman Mustafa'nın aynı olduğunu söylemektedirler. Sadece sayısı pek az bazı kelime farkları vardır. Bunlar da anlam değişikliği yapmayan sinonim kelimelerdir. Mesela Osman Mustafa'nda Fatiha'daki ihtina kelimesi Ali Mustafa'nda arşidna şeklindedir. Bunların ikisi de aynı anlamı verir. Bizi doğru yola ilet demektir. Kur'an'ın olduğu gibi korunduğunda kuşku yoktur ancak peygambere vahyedilmiş olan bütün ayetlerin bu mushafta bulunduğunu söylemek abartı olur. Çünkü yine Kur'an'ın kendi ifadesiyle peygamberin hafızasından silinmiş olan ayetler vardır ki bu olaya nes denir. Bu ayetler peygamberin kendi zamanında Allah'ın dilemesiyle peygambere unutturulduğu için yazılmamış ve böylece ortadan kalkmış olan ayetlerdir. Ama peygamberin yazdırdığı ayetler sonradan derlenmiş, surelerde titiz bir çalışmayla dizilmiş ve o Kur'an zamanımıza kadar gelmiştir. Bunda hiç kuşku yoktur. Resmi mushaftan ayrı olarak meydana getirilmiş olan özel nüshalar yakılmış olmakla beraber, bunlardan bazıları saklanarak sonraki kuşaklara intikal etmiştir. Bunları görenler bunlarla resmi mushaf arasındaki farkları tespit etmişlerdir. İbn Nebi Davud'un Kitab-ül Mesahifi bu farkları belirtmiştir. Bunlar gözden geçirilince resmi mushafla bu özel nüshalar arasında da temelde bir fark olmadığı, sadece ufak tefek bazı kelime farkları bulunduğu, çok az olan bu farklarında bir anlam değişikliği yapmadığı görülür. Bu durumda resmi mushafın peygamberin okuduğu Kur'an olduğunu kesin bir biçimde ortaya koyar. Turan Dursun'un savı bu bilimsel gerçek karşısında çürüyüp gider. 42. Kur'an'daki bilimsel gerçekler. Turan Dursun kitabının 128-129. Sayfalarında yine Kur'an'da bilimsel bir gerçek olmadığını ispata çalışıyor. 12 Temmuz 1989 günlü Sabah gazetesinin arka sayfasında Profesör Cevat Babuna'dan bir haber. Bir Kur'an mucizesi daha başlıklı. Neymiş bu yeni Kur'an mucizesi? Profesör Doktor Cevat Babuna şöyle demiş: "Biz 15 yıl öncesine kadar anne rahmindeki bebeğin kalp atışlarının 3 aydan sonra başladığına inanıyorduk. Ultrasonografinin uygulanmasından sonra bebeğin kalp atışının gebeliğin 6. haftasında başladığını öğrendik." Bunu böyle söyleyebilecek bir başka bilim adamı yeryüzünde bulunabilir mi dersiniz? Bilimi, bilimin yalnızlığını, iman politikasına kaptırmamış, eritmemiş bir bilim adamı ciddi ciddi böyle söyleyebilir mi? Prof'a göre ana rahmindeki bebeğin kalp atışlarının gebeliğin 6. haftasında başladığı bilim dünyasında ancak 15 yıldan bu yana biliniyormuş. Peki Kur'an'da bebeğin ana rahminde kalp atışlarına bir değinme mi var, bir açıklama mı var? Hayır, kesinlikle hayır. Zaten böyle bir şey olamaz. Evet, böyle diyor Turan Dursun ve devam ediyor. Daha fazlasını aktarmaya gerek yok çünkü hepsi ön yargıdan ibaret. Bu zat ilkokul diplomasını da dışarıdan almış bir kişidir. Resmi tahsili bundan ibarettir. İnsan yaratılışını bilmez. Böyleyken Kur'an'ın insan yaratılışı üzerinde söylediklerini bir kanıta dayandırmadan reddetmesi, ön yargıdan başka neyle izah edilebilir? Kur'an'da bilimsel gerçek olup olmadığına karar verebilecek olanlar herhalde tıp ve fen uzmanlarıdır. İlkokul mezunu değil. Konuya girmezden önce Kur'an'ın içeriği hakkındaki bir tespitimizi hatırlamakta yarar görüyorum. Kur'an-ı Kerim'in son derece özlü ve kapsamlı bir anlatımı vardır. Kur'an az kelimeyle çok mana anlatır. Bazen iki kelimesini izah etmek için sayfalarca yazı yazmak gerekir. Bu genel çerçeve içerisinde Kur'an vahiyinin içeriğini üç kısma ayırmak mümkündür. 1. Genellikle kendisinden önce inmiş bulunan Tevrat ve İncil'in içerdiği kıssalar, prensipler. 2. Araplar arasında yaygın hikayeler, tevhid dinine aykırı olmayan şifahi töreler, yasalar. 3. Bunların hiçbirinde olmayan, Kur'an tarafından ilk defa söylenen orijinal gerçekler. Şimdi Kur'an'ın kendisinden önceki kitaplardan veya Araplardan naklettiği hikayelerin asıl mucize yönü anlatım tarzıdır. Kur'an-ı Kerim bu hikayeleri ana çizgileriyle anlatır, ayrıntılara girmez. Bundan dolayı bunlar tarihin ana hatlarına da ters düşmez. Ama Kur'an'ın bunları anlatmaktaki amacı tarihi olayları saptamak değil, bunlar vasıtasıyla öğüt vermektir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim zaman zaman ve şartlara göre tekrarladığı bu kıssaları her defasında yeni bir üslupla olaylar zincirinde takdim ve tehir yaparak anlatır. Önemli olan bu hikayelerin Kur'an'dan önceki kitapların veya Arapların anlatımına uygun olmasıdır. Bilindiği üzere Hazreti Muhammed selam ona İbranice bilmediği gibi okur yazar da değildi. Bir öğretmene gidip Tevrat hikayelerini ayrıntılarıyla öğrenmemişti. Okur yazar olmayan, eski dini kitapları okumamış, öğretim görmemiş, yabancı dil bilmez bir insanın İbranice olan mukaddes kitabın kıssa ve prensiplerini hem de ayrıntılarıyla fakat en özlü biçimde peygamberlerin ahlakına yakışmayan ibarelerden soyutlayarak anlatması vahiyden başka bir şeyle izah edilemez. Onun için Ankebut suresinin 48-49. Ayetlerinde "Ey Muhammed, sen bundan önce bir kitap okumuyordun. Sağ elinle de onu, kitabı yazmıyorsun. Öyle olsaydı iptalciler kuşkulanırdı.